Ayrım 6, sayfa 93. 4. bölüm, 1. kısım. Daha karanlık sürmekte, Bedrettin karısına belli etmeden yerinden doğruldu. Hankah'ın odaları tıklım tıklım doluydu. Dolanarak öğleyin yeni şey seçecek olanların uyumalarını seyretti biraz. Tümü ikircikliydi besbelli, uykularında kıpırdanıyor, durmaksızın dönüyorlardı. Kasım'ın odasını buldu. Kapıyı açtığında börklüce doğruldu. Gelenin şeyh olduğunu gören de dikildi yerinde. Saygıyla titreyerek kalktı. Bedrettin elini dudaklarının üstüne bastırarak sus işareti yaptı. Karanlıktan görmedi Mustafa, şeyhim dedi. Kasım Mustafa'nın seslenmesinden uyandı hemen. Bedrettin işaret etti. Öteki dervişlerin uyanmasına olanak kalmadan dışarı çıktılar. Bedrettin'i Kasım, Kasım'ı Mustafa izlemekteydiler. Şeyh hücresine girdiler birlikte. Bedrettin yanmakta olan kandilin ışığında süzdü ikisini birden. Biz buradan gitmeye karar kıldık. Hemen, az biraz sonra yola çıkacağız. Kasım birden diz çöktü. Kendisine haber verilmiş olmasından mutlu. Ellerini ovuşturarak bakındı yöresine. Buyurduğunuz zaman çıkarız şeyhim. Sizin bir süre daha burada kalmanızı isteriz. Size karşı çıkanların arasında nice bırakırsınız bizi? Hankah'ın hesapları üstümüzdedir. Devir olanağını bulamadık. Olaylar çok üst üste geldi. İşte Hankah sandığı burada. Duvara doğru yürüdü. Oyuktaki sandığı gösterdi Kasım'a. Görürüm efendimiz. Yeni şeyh belli olunca bunu verirsiniz. Sonra diliyorsanız biz Kudüs, Şam üstünden Anadolu topraklarına, oradan da Edirne'ye varmak düşüncesindeyiz. Bizi bulursunuz. Kasım'a bırakmadan Mustafa atıldı. Kasım büyüğümüz buyruğumuzla burada bırakıldı. Yol gitmektesiniz. Tek başına olmaz efendim. Ben de sizinle geleyim. Mustafa'nın önerisine Kasım da katıldı. Yapayalnız olmaz. Neden olmayacakmış? Bizim ne haramiden korkumuz vardır, ne de doğanın afetlerinden. Bilmez miyim şeyhim? Demem o değil. Yolda hizmetinizi görecek biri gerekli. Hatunumuzu ve dahi Maria bacımızı yanımıza almaktayız. Hizmet görecekleri bir İsmail'imiz vardır. İki hatun da onun hakkından gelir elbet. Hayvanlara bakacak, yollarda dinlenmenizi sağlayacak biri gerekli şeyhim. Bağışlayınız, bu onur benim olsun. Mustafa'nın direnmesi boşa gitmedi. Yüzü güldü şeyhin, başını eğdi. Siz dediklerimi unutmayınız. Eğer bize kavuşmak dilerseniz başka dileyenlerle birlikte hemen yola çıkınız. Fazla oyalanmamak niyetindeyiz. Gecikirseniz buralarda bizim adımıza uyarırsınız insanları. Gecikmeyiniz efendim, hiç gecikmeyiz. Sarıldı Kasım'a, omuzlarını omuzlarına değdirerek boynundan öptü. Mustafa'yı ardına takarak kendi odasına doğru yürüdü. Cazibe yatağındaki boşlukla uyanmış hemen hazırlığa girişmişti. Zaten toplayacağı kendi elinden çıkma ibrişim gömlek ve çamaşırlardan başka bir şey yoktu. Burada her şey Hankah'ın malıdır, insanlar bile. Koşup Maria'yı uyardı, anlattı Bedrettin'in kararını. Eğer diliyorsa burada kalabileceğini belirtti. Maria cazibeden ayrılmak istemediğini söyleyerek bohçasını hazırladı. Bedrettin kendi odasına geldiğinde kadınları ve İsmail'i hazır buldu. Mustafa elleri göbeğinde beklemekteydi. Bedrettin düşünceli baktı. Biz hazırlığımızı 3 kişi üzerine yapmıştık. Tavlada 3 at vardır ki bizimdir. Biri de Kasım Feyyumi karıntaşımızın. Mustafa ardından geleceği anlamış gibi seyirtti. Kasım'ın oturmakta olduğu hücreye daldı. Birlikte tavlaya girdiler. 4 atı çektiler avluya. Borcumuzu nice ödeyeceğiz? Sözü olmaz şeyhim. Mustafa kulunuza da söyledim. Atın parasını vermek istediğinde. Biz derviş tayfası yaya da olsa yetişiriz pirimize. Bedrettin hiç sesini çıkarmadı. Kendisi binmeden kadınları bindirdi hayvanlara. Sonra Mustafa'nın üzengi tutmasına bırakmayarak atlandı. Ardından Mustafa sıçradı atına. Kasım Hankah kapısını açıp uğurlarken derinden bir hıçkırığın boğazında yükselmekte olduğunu sezinledi. Yutkundu ve hemen kapadı kapıyı. Hankah'ın geniş salonda toplandı dervişler. Kendi aralarında bir seçim yapmanın güçlüğünü seziyorlardı ilk kez. Birbirine bakınıyor, ne yapacaklarını şaşırmışların kuşkusuyla birinin posta çıkmasını bekliyorlardı. Kasım bir süre süzdü durumu, sonra ağır ağır oturduğu yerden konuşmaya başladı. Bu dergâhta posta bilgi oturur. Ahlati şeyhimiz bizim için en uygun kişiyi kendisi uydu olmak yoluyla seçip bırakmıştı. Azgınlığımız başımızı ağrıttı. Gayri siz şimdi yeniden Bedrettin şeyhimizi seçseniz faydası yoktur. Beni istenmediğim yerde hiçbir güç alakoymaz deyip Hankah'ı bırakmıştır. Şeyhimiz tarafından kendisine verildiği halde. Biz töreyi şaşırdık. Yarın sabah ben de izninizi dileyeceğim. Neden derseniz bir dergâhta töre unutuldu mu, orada ne yarına ne de bugüne göre iş düzenlenebilir. Ne var ki şeyhimiz hankah sandığını üstümüze vermiştir. Bunu devralacak birini seçin ilkin. Sonra siz şeyhinizi buluncaya sönmesin ocağımız. Bulursanız kutlarım. Bedreddin'in yerini doldurulur sananlarınız varsa işte post. Buyursun otursun. Ben bir kez uyduğum kişiye hıyanet etmem. O yüzden sizi bırakıyorum. Dileyen de benimle gelebilir. Bekledi bir süre, ses gelmeyince yeniden konuştu. Anlaşılan siz sandık görevlisini bile seçemeyeceksiniz. Kayyumi, şeyhimizin güceneceği sözleri en çok bağıranlardan birisiniz. Sandığı size teslim etmek dilerim. Bir sakıncası yoksa buyurunuz benimle hücreye. Aldığım gibi durmaktadır. Kayyumi şaşaladı. Durumun böyle olacağını bilmiyordu. Öteki dervişlerin de kendisine baktığını görünce yanıtlamak zorunda kaldı. Biz konuştuksa şeyhimizin bizi bırakması için konuşmadık. Diledik ki eski düzenimiz neyse sürüp gitsin. Eski düzenimiz sürüp gidecek olsaydı Şeyh Ahlati, Şeyh Bedreddin yepyeni bir düzeni muştulamaktadır. Ona yetişmek dilerdik der miydi?
İyi ama böylesine hızla girişilir mi?
Siz evrim mi istemektesiniz, devrim mi? Şeyh Bedreddin bir devrimcidir yoldaşlarım. Ve dahi bilmekteyiz ki devrimciye ayak uydurmak güçtür. O yüzden hızla başladı. Başladı ya, bizim hamlığımızı hesaba vuramadı. Vuramadığından yanıldı. İşte alın hankahı. Dilediğiniz gibi sürdürün düzeninizi. Bizim için hankah şeyhimizin bulunduğu yerdir. Kolundan tuttu Kayyumi'nin, hemen hemen sürükleyerek hücreye götürdü, sandığı gösterdi. İşte buyurun, dilerseniz bir bir hesaplayın ama oyalamayın bizi. Çekilip konuk hücrelerinden birine girdi. Akşam olmadan yola çıksam mı, sabahımı beklesem diye düşünürken dervişler girmeye başladı odaya. Oturacak yer kalmayan da ayakta dikildiler. Bir isteğiniz mi vardır?
Bizi de şeyhimize ulaştır Kasım karındaş. Biz de varmak isteriz o pınara bir an önce.
Kalanlar ne halleri varsa görsünler dedi madem şeyhimiz bizim adımıza da konuştu.
Biz onsuz duramayız ve dahi ikrarımızdan geri dönemeyiz. Buyurduğunuza katılmaktayız. Devrimse şeyhimizin buyruğunda olur, evrimse yine nice isterse. Kasım bazen bir ağızdan bazen tek tek konuşanlara baktı.
Madem dileğiniz budur, yarın sabahleyin yola çıkarız.
Kudüs kapısına vardıklarında akşam çökmekteydi. Bedreddin Mustafa'ya döndü.
Kudüs egemeni İbni Kaşmiri'nin çok iyiliklerini gördük, Börklüce karındaş. Uğramadan geçmek istemeyiz. Gerek öğrenciliğimizde, gerek öğreticiliğimiz zamanında hep elini uzatmıştır bize. Varıp söyleyin ki Kudüs'e geldik, kendisinde konaklamak isteriz.
İkiletmedi Börklüce, hemen sürdü atını. Güneş Kudüs sokaklarında son gölgeleri karartırken sarayın kapısına dayandı. Gözcülere emiri görmek istediğini bildirince haber saldılar. Önüne birini katarak saraya aldılar Börklüce'yi. Gencecik birinin önüne götürdüklerinde şaşaladı, durakladı Börklüce.
Ben İbni Kaşmiri ile görüşmek dilerdim. Babamız öldü, yerine biz bakarız. Bir isteğiniz mi vardır?
Şeyh Bedreddin haber saldı. Gerisini dinlemedi Kaşmiroğlu. Genç aydınlık yüzünde bir sevinç parıldadı. Hemen saygıyla dikildi tahtının üstünden. Bir buyruğu mu vardır şeyhimizin? Mustafa dikildi bu kez. Egemen saygıyla doğrulup bekliyor buyruğunu. Budalalar diye geçirdi içinden. Böylesi bir insanın dervişi olmak onurdur.
Sonra haberi iletti. Egemen daha bir sevinçle yürüdü. Demek bizde konaklamak ister. Demek babamızı unutmamış ve dahi Kudüs önüne gelir gelmez ilk kez bizi anımsamış. Onurlandık efendi, hemen gidelim. Bekletmek olmaz öylesi konuğu. Yürüdü.
Mustafa atının yanına geldiğinde durakladı. Sonra gözcünün elinde bıraktı dizginleri. Kapıya varıncaya koştular. Egemen kapıları açtırdı hemen. Gün batmış, ortalık kararmıştı. Bedreddin kapının dışında kadınlarla beklemekte. Kaşmiroğlu atının dizginine yapıştı.
Şeyhim, babamız sizlere ömür ama yerine biz varız. Sizden yararlanmak için Mısır'a, hankahımıza varmayı kurardık kaç zamandır. Babamızın öğüdüdür, duyduklarımız, öğrendiklerimizdir ki ayaklarınıza yüz sürmemizi gerektirmekteydi. Burada olduğunuzu duyan da nice şaşırdığımızı anlatamayız. Biz sizin dostunuz olmakla övünen Kaşmir'in oğlu İdris'iz.
Bildim, cennet mekan babanız her zaman sözünüze eder, eğitimimize bırakmak dileğini yinelerdi. Ne var ki biz yolcuyuz şimdi. Konukluğumuz sürdüğünce söyleşinizden yoksun kalmamayı dilerdik.
Şeyhim, biz de dileriz ki konukluğunuz yaşamımız boyunca sürsün. Size hizmet etmenin tadına doyulmayacağını bilmekteyiz.
Dizginlerinden tutarak çekti atının başını. Bedreddin atladı yere. Birlikte yürümeye başladılar. Börklüce dizginleri kaptı, ardları sıra ilerlediler Kudüs sokaklarından. Saraya vardıklarında tüm gözcüler, görevler kapıda bekleşiyorlardı. Egemen'in böylesine sevinçle karşılamaya koştuğu kim ola? Meraklanmışlar, seyre çıkmışlardı. Geldiklerini gören de hemen tümü bir yana dağılıp gözetlemeye başladılar. Sonunda işlerinden biri tanıdı. Kaşmiri ile birlikte hacca gittiğinde görmüş, efendisi eteğinden ayrılmamıştı Bedreddin'in. Onun fısıltısı dolanınca sarayın içinde yeni bir hava esti. Akşama şölen vardı demek. Belki İdris tümünü toplar, yararlanmalarını isterdi bu bilgeden. Taht odasının yanındaki salona buyur etti İdris. Kendisi öne düşmüş, görevlere bırakmadan seyirtiyor, yol gösteriyordu. Bedreddin ardında kadınlar ve en arkada Mustafa, İdris'in izini sürüyor, geçtiği kapılardan geçerek ilerliyordu. Sonunda büyük salona geldiklerinde yer gösterdi İdris. Bedreddin oturmadan oturmadı ve işaret etti. Yetişen cariyeler hemen kadınlara yol gösterdiler. Bedreddin karşılamadan hoşnut kalmıştı. ''Bir dervişiz biz sultanım, bir garibiz aslını ararsanız. Öyle bir görkemle karşıladınız ki bizi, şaşırdık.'' ''Babamızdan dinledik sizi efendim. Ondan öte Timur otağındaki öyküleriniz titretti içimizi. Biz saltanatı babadan aldık ama siz bilgiyi kendi emeğiniz ve çabanızla edindiniz. Öylesine büyük bir değerin ışıltısıyla yanmaktaki sarayımız, bizim gözlerimiz kamaşıp şaşalamamıza neden olmaktadır.'' Kaşmiri gibi sade ama yüce bir emirin İdris gibi bir oğul yetiştireceğinden hiç kuşkumuz yoktu zaten. Şimdi görürüz ki güvencemiz doğrudur. Bir sultan ki bilgiye gerektiğince önem verir, hem kendisi mutlanır yaşamı boyunca hem uyrukları. Biz bilgiye taparız şeyhim, babamızdan edindiğimiz en büyük bilgi budur. Dilerdik ki her zaman ayaklarınıza yüz sürmek, sizin dervişleriniz arasında bulunmak ödevimiz olsun. Sizin ödeviniz insanları yönetmektir Sultan İdris. Ne yazık ki başka karındaşımız yoktur. Olsaydı babamızdan izin alıp biz Mısır'a yanınıza varacaktık. Bu olmayan da işlerimizi düzenleyip geliriz dedik. Bu da olmadı. Zararı yok. Aranana biz varırız bakarsınız. Vardınız ki şeyhim bizi yarından umutlu kılmacasına. Yorgundu şeyh. Olabilirdi. İdris susuz bir çöl yolcusu gibi önünde beliren pınardan kanasıya içmek istiyordu. Gece durmaksızın ilerliyor, yolculuğun ağırlığı konukların üstüne çöküyordu. Ama İdris gelişip yürüyen açıklamaların ışığından başka bir şey görmüyordu. Börklüce'nin iki dizi üstünde giderek kendinden geçtiğini sezince dikildi birden, sonra doğrulup ayağa kalktı. ''Bağışlayınız şeyhim, yoldan geldiğinizi unuttuk.'' Bilgiye susamışlarla birlikte bulunup yararlanmak tüm yorgunluğumuzu almaktadır İdris Sultan. Nice işten olduğunuzu bilirim efendim ama konuğa saygı töresinin dışına çıkmaktan çekinirim yine de. Buyurunuz, bugün dinleniniz, nasılsa susuzluğumuzu giderme, zaman ve olanağını tanırsınız bize. Sesini çıkarmadı Bedrettin, sevgiyle dikti gözlerini sultanın gözlerine. Kapıya değin geri geri gitti İdris, sonra yine geri geri dışarı çıktı. İkinci kısım. Honaz yaylası hemen yanı başlarında ak bulutlar içine yücelirken cayır cayır yanıyor ova. Bakışlarını o yana çevirdiğinde karlarla serinliyor gözleri. Ama beyninden bedenine ince iğnelerini salan güneş çöl sıcağında gitmelerini anımsatıyor Bedreddin'e. Köyün kıyısından geçmekteler. İleride bulacakları ilk gölgelikte sofralar açılıp öğle yemeği yiyecekler. Birden atının dizginlerine bir yaşlı kadın yapıştı. ''Sen Bedreddin misin?'' ''Evet oyum.'' ''Madem ki Bedreddin'sin benim konuğum olacaksın. Hakanlar beyler gelip oturmaz benim damımda. Güneş içindedir yağmur toprağında her daim. Aa mültezim takımı hiç uğramaz. Alacaklarını çoktan alıp sıvışmışlardır. Kadı tımarlı gideceği konağı iyi bilir. Bizde armağan sunacak göç olmadığından güvenlidir. Öğüt vermek için yollara düşmüş. Sürhte softa takımı hepten kesmiştir bizden selamı. Çünkü yanımızda varmakta çıkarları yoktur.'' Ama güvendiğim ki Bedreddin bize konuk olmaktan sakınmaz. Neden dersen yoksuldan yana olduğunu iyi bilirim. Bildiğimden saydıklarım gelse dört konak öteye kaçırdığım tavuğumu kestim, kızarttım, bekletmeyeyim. Ayran yaydım kendi elimle. Dilerim ki büyüklenip küçümseme beni. Çiğner geçersen hakkım kalır, bağışlamam seni. İrkildi Bedreddin. Çağrının içtenliği yüreğinde bir alaz yarattı birden. Hemen atladı atından. Yapıştı yaşlı kadının koluna. ''Sen çağıran da bizi gelmemek mümkün müdür?'' Yürüdü, bir yandan da düşünmekteydi. ''Tek tavuğunu kesti bizim için. Bilmekteyim ki o tek tavuk tek dayanağıdır yeryüzünde. Böylesine içten bir davranışı hiçbir bey, hiçbir hakanda rastlamak mümkün değil. İyi ki tembihledim Börklüce'ye. Yolda hangi yoksuldan ne alırsak su bile olsa aldığımız bedelini çokça ödesin.
Şimdi bu kadına hangi bedeli ödersin? Dervişleri, kadınları kendisini izlemekteydiler.
Kadın Bedreddin'in çağrısına uymasından sevinçli önden seyirtiyordu. Börklüce'yi çağırdı yanına. Bize Denizli'de armağan ettikleri tavuklar durmakta mı?
Durmaktadırlar şeyhim.
Sağ esendirler umarım. Bir bölüğünü gönderdim önden, sofra için kesmişlerdir. Ama bir bölüğü sağ esen durmaktadır.
Biz bu yaşlı kadının tavuğunu tüketip kalkanda onları damına salıver.
Anladım şeyhim, buyruğunuz başım üstüne. Çepeçevre oturdular damın içine. Kadın hazırladığı tek tavukluk sofraya buyur etti tümünü. Tümü de uzandılar tavuğa.
Bedrettin nice koparıp alıyorsa öyle küçük parçalar alıp avurtlarını şişirerek uzun uzun çiğniyorlardı.
Böylelikle tavuk tümünü doyurmuşçasına bir hava verdiler. Kalkarlarken kadının kollarına yapıştı Bedrettin.
Nice bir emek ve içtenlik koymuşsun ki tavuğun içine bacı kadın. Bunca insanı tıka basa doyurdu.
Her zaman demekteyim dervişlerime. Emek girdi mi bir işin içine ürer o iş. Yeniden yaratılmışçasına büyür gelişir.
Kadının başka bir şey söylemesine kalmadan kalktığın leğin atına doğru yürüdü.
Yaşlı kadın dileğinin gerçekleşmesinden kurumlu sevecen uğurladı Bedrettin'i.
Dilerim ki senin de muradın gerçekleşsin şeyhim. Dilerim ki yaptıkların da sana yapılan da tam yaraşır olsun.
Benim gibi yoksulu sevindirmekle benim gibilerden yana olduğunu gösterdin. Umarım ki Tanrı da ödüllendire ve hiç utandırmaya.
Sağ ol kadın bacı. Yemeğinden öte dileklerinden ve umutlarından ötürü çok sağ ol. Sizin de ürettiğiniz çok, karınlarınız tok ola.
Ardındakilerle birlikte sürdü atını. Yaşlı kadın onlar yolun gökle birleştiği yerde yitinceye baktı arkalarından.
İzmir ikiye bölünmüştü. Bir yanda körfezin tam büklüm yerinde gelen ilk İzmir. Öte yanda tepelerden surlarla çevrilerek gelişen yeni İzmir.
Timur yeni İzmir'in teslimini isteyip Rumların direnmesiyle karşılaşınca surları yerle bir etmişti.
Adalara ve eski İzmir'e sığınan İzmirliler Timur'un çekilmesinden hemen sonra dönüp yeniden yerleşmişlerdi kentlerine.
Surları onarmaya uğraşıyor ve Timurca egemen atanan Aydınoğlu Cüneyt Bey'in kapmasını engellemeye çalışıyorlar.
Rum İzmir'inin egemeni aynı zamanda Sakız egemeni olan Akamenoz.
Komutanları aracılığıyla kenti koruyup kendisi Sakız'da oturmakta.
Ve Türkler bir yandan yerleşmeye uğraşırlarken bir yandan surla çevrili asıl İzmir'i Gavur İzmir adıyla tanıplayıp yağmalamaktalar.
Cüneyt yerleşmeyi hızlandırmak, askerlerini çoğaltmak amacıyla Balçova yöresinde köşkler, evler yaptırarak damgasını vurma çabasında.
Bedrettin'in İzmir'e gelişi bahara rastladı. Köşklerden biri buyruğuna verildi.
Dervişleriyle birlikte oturuyor, dilediğince eski İzmir'e de dilediğince girip çıkarak zaman geçiriyordu.
Bir sabah gün Nif dağlarından alacalı bulacalı yüzünü göstermeye hazırlanırken kapısı çalındı köşkün.
Börklüce sıçradı yerinden varıp açtı.
Dört papazla yabancı giysili bir çocuk kapının ağzında dikilip duruyorlar.
Şaşkınlıkla buyur etti.
Bedrettin'in yanına gelir gelmez onları dışarıda bırakıp kendi girdi.
Şeyhim, bir değişik kurul var, sizinle görüşmek dilerler.
Buyursunlar.
Papazlar ve çocuk içeri alındılar.
En yaşları birkaç adım attıktan sonra diz çöktü.
Yanılmıyorsak Şeyh Bedreddin'in katında bulunmaktayız.
Yanılmıyorsunuz.
Biz Sakız Adası egemeni Akamenos tarafından gönderildik. Bu gördüğünüz genç oğludur. Egemenimiz sizi çağrılamaktadır ve dönünceye değin oğlunu rehin bırakmaktadır İzmir Bey'inin yanına. İçtenliğinin size olan güvencesinin belirtisi olsun diye.
Bizi çağrılamak içtenliğinin ispatı için yeterlidir. Tutsaklıktan hoşlanmayız. Hele rehin eden hiç. Bir de bizim için olursa büsbütün ürker sakınırız. O yüzden çağrıya uyacağız ama rehinenin gereksiz olduğunu biliniz.
Uyacak mısınız? Hem de rehinesiz öyle mi?
Evet, sakınacak bir şey olmadığından güvenimiz tamdır.
İnsanlara çok fazla güvenmiyor musunuz?
Kendimize güvendiğimiz ölçüde.
Papaz dikildi birden sonra kapaklandı.
Ününüzü duymuştuk şeyhim ama böyle olduğunu bilmemekteydik. Arkadaşlarımız sabırsızlanmaktadırlar. Bir an önce onurlandırırsanız bizi kutlu kılarsınız.
Bedrettin Börklüce'ye işaret etti. Eli göbeğinde dikildi Mustafa.
Bey'e haber iletsinler. Biz Sakız Adası'na varıp döneceğiz.
Börklüce çıktı. Cazibe papazlara şerbet sundu. İsmail hiç gemiye binmemişti. Çağırdı Bedrettin.
Gel İsmail, bak sana bir yoldaş gelir adalardan. Birlikte oynaşırsınız.
Babam bizim dilimizi bilmekte midir? Belki o bizim dilimizi bilmemektedir ama sen onun dilini bilmektesin. Öğretmiştik.
İsmail çocuğun yanına yaklaştı. Babasından öğrendiği düzgün Grekçe ile konuşmaya başladı. İki çocuk hemen kaynaştılar.
Papaz şaşkınlıkla bakıyordu. Biz Arapça bilen karındaşlarımızı bir araya toplamak için nicedir çaba harcarız.
Bize sorsaydınız gerek olmadığını bildirirdik. Az biraz Grekçe bilmekteyiz.
Oğlunuza siz mi öğrettiniz?
Öyleyse bizim ölçümüzde bilmektesiniz.
Berkeley'ce yeniden girdi. Buyruğunun iletildiğini bildirince doğruldu Bedrettin. Özleyeni bekletmek yaraşmaz bize. Bir an önce varalım güzel adanıza.
Gemiler açıkta beklemekteydi. Kayıklara doldular. Bedrettin dervişlerini de almıştı yanına. Bir anda pörsüyü boşaldı köşk. Kayıklar çala kürek gemilere yöneldiler.
İp merdivenlerden üç yelkenliye paylaştırılarak tırmandılar. Yelkenler fora edildi. Körfezin okşayıcı meltemi bir anda şişirdi bezleri. Gemiler ağır ağır batıya yöneldiler. Balçova önlerinden Mordoğan Karaburun kıyılarını izleyerek Sakız Adası'na ulaşmak amacıyla hızlandılar. Çeşme açıklarında adanın göründüğü anda bir fırtına patladı, uzunca süre çalkalandı gemi.
Bedrettin Kızıldeniz yolculuğunu anımsadı o sırada. İnsanların korkusuna gülerek bakıyor, yelin yönünü ölçüp gücünü araştırıyordu. Sonunda bakışlarını korkuyla kendisine dikmiş olan papazlarla kaptana eğitti.
Korkacak bir şey yok, şimdi duracak fırtına.
İnanmaz inanmaz baktılar. Onlar ki Ege Denizi'nin içinde yaşamaktalar ve böyle fırtınalarla yoldaşlık etmekteler yaşamları boyunca. Bir kez başladı mı dinmek bilmez, kurban almaksızın hızını da gücünü de azaltmaz. Oysa Bedrettin şimdi duracağını muştulamakta. Ama inançsızlıkları uzun sürmedi. Fırtına önüne bir engel gerilmiş gibi birden duruverdi. Yine ilk yola çıktıklarındaki okşayıcı meltem esmeye başladı. İndirilmiş yelkenler fora edildi, ada giderek yaklaştı gözlerinde.
İskelede büyük bir törenin hazırlandığı daha bir beliriyor yaklaştıkça. Akamenos askerleri bayraklarıyla dizelenmiş, iki yandaki mermer kulelerde gündüzün bile beliren alevler uçuşmakta. Gemiler demir atıp durduklarında kayıklar yanaştı çevrelerine. Yüzlerce kayık böylesine saygın bir konuğu bir an önce görmek amacıyla dönenmekte. Gemilerin sandalları indirildi, sonra iplerden sarkarak yerleştiler. İlkin Bedrettin çıktı karaya, ardından papazlar ve çocuklar. Akamenos oğlunu görünce şaşırdı.
Maxeferos geri mi geldi?
Şeyh rehineye gerek olmadığında direndi egemenim diye yanıtladı yaşlı papaz. Daha bir sevgiyle karşıladı bunun üzerine egemen. Kollarını açıp kucaklamak istedi Bedrettin'i. Sonra birden anımsamış gibi topuklarını birbirine vurup elini kaptı. Bedrettin hemen kurtardı elini selamladı.
Hoş geldiniz şeyhim.
Hoş gördük.
Onur verdiniz.
Kıvanç bulduk.
Öyle korktuk ki fırtına patlayınca.
Çünkü biliriz bu fırtına birkaç gemi yutar herkesin de.
Tam konuğumuzun geleceği zamanı buldu diye yüreğimiz ağzımıza geldi.
Bu kez vazgeçti bizi yutmaktan. Papaz atıldı hemen.
Yine götürecekti efendimiz. Ancak şeyhimiz bir dua ettiler tümümüz kurtulduk.
Fırtına bir dua olayıdır. Dua kâr etmez. Bu kezinin gücü bizi yitirecek ölçüde değildi. Bir hava boşluğundan meydana gelmekteydi. Geçip gitti.
Hiçbir şey anlamamışlardı. Birbirlerine bakıp gülümsediler.
Yarattığı mucizenin ortaya çıkmasından hoşlanmıyordu demek. Ses etmemek gerekirdi. Etmediler.